Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecini, demokrasiye geçiş sürecinde rol alan aktörleri, kurumları, kişileri, uluslararası gelişmeleri, tarihi bir takım dönüm noktalarına kırılmaları, bu tarihi dönüm noktasından, tarihi gelişmelerden etkilenen iktisadi, sosyolojik, kültürel değişiklikleri yahut tam tersine siyaseti etkileyen iktisadi, kültürel, sosyolojik, uluslararası gelişmeleri anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü esas itibariyle Türkiye'nin halihazırdaki güçlü demokrasinin darbeleri, terör tehditlerini, uluslararası müdahaleleri atlatan demokrasik tecrübesinin arkasında bu uzun tarih yatıyor. Bu uzun tarih içerisinde siyasi kültürün oluşmuş olması, siyasi elitlerin tavırları hala dersler çıkarılabilecek. Bu manada da bir ortak paydayla halihazırda dünyada giderek artan problemleri çözebilecek bir güçlü demokratik siyasi kültür, güçlü demokratik siyasi elitler ve siyasi partiler bir siyasi iklim inşa etmek imkanı var. Türkiye bunu dediğimiz gibi güçlü uzun tarihi tecrübesiyle başarıyor. Başkalarına da örnek teşkil edecek kadar bir başarı performansı da var. 1948 yılına geldiğimizde bu yıl geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bir yanda Millet Partisi'nin kurulduğunu görüyoruz. Millet Partisi özellikle Demokrat Parti'den ayrılan, daha sert bir mücadeleyi benimseyen, Demokrat Parti'ye göre daha belki sağda muhafazakar, milliyetçi bir çizgiyi temsil ediyor. Bu çizgi daha sonra da varlığını bir tür muhafaza edecek. Cumhuriyetçi, Köylü Millet Partisi vesaire diye bu 60'tan sonra başka bir yol ayrımına gelecek. Şimdi bu dönemde aynı zamanda bu yıl bir ara seçim var. 13 ilde gerçekleşen bir ara seçim. Demokrat Parti kuruluşundan itibaren seçim kanununun değiştirilmesi bahsinde mücadele yürütüyor. Bunu daha önceki programlarımızda söylemiştik. Çünkü 1946 seçimleri özellikle büyük yolsuzluklarla karşı karşıya kalmıştı. Böylece Demokrat Parti'nin aslında seçim kanunu üzerine yaptığı vurgunun ne ölçüde isabetli olduğu 1946'daki seçim yolsuzluğuyla bir kere daha anlaşıldı ve bundan sonra Demokrat Parti bu seçim kanunu değişikliği konusunda daha ısrarcı oldu haklı olarak. Demokrat Parti'nin temel talepleri gizli oy, açık sayım ilkesinin benimsenmesi, seçimlerin yargı güvencesi altında yapılması, sayım yapıldıktan sonra geçerli oyların yakılması uygulamasına son verilmesi ve seçim suçlarının memurun muhakematı kanununun kapsamı dışında bırakılması idi. Tek tek bakalım maddelere. Gizli oy talep ediyor Demokrat Parti. Oyunuzu açıkça, yani herkesin gördüğü şekilde hangi partiye oy verdiğinizi gösterecek şekilde kullanmak durumundasınız. İkincisi, açık sayım ilkesi. Yani oylar kullanıldıktan, sandıklar kapatıldıktan sonra açıkça, aleni bir şekilde farklı kesimlerin, muhalefetin, medyanın, vatandaşların göreceği, denetleyebileceği bir açıklıkla sayılmıyor. Seçimlerin yargı güvencesi altında yapılması, buradaki problemler yargıya taşınamıyor. Buradaki haksızlıklar, sayım yapıldıktan sonra geçerli oyların yakılması uygulamasına son verilmesi. Yani böylece ne yapılmış oluyor? Sayımın açıklanmasından sonra onun denetlenmesi, ona itiraz edilmesi engellenmiş oluyor. Ve nihayet seçim suçlarının memuri muhakemet kanunu kapsamının dışına çıkarılması. Şimdi burada bu sayımı yapanlar memurlar. Bunların bu kanun çerçevesinde korunduğunu görüyoruz. Demokrat Parti işte bu çerçevede seçim kanununda bu değişikliklerin yapılmasını istiyor ve bu seçim kanununda bu değişiklikler yapılmaması halinde seçimlere katılmayacağını da açıklamış durumda 46 seçimlerinden sonra. Cumhuriyet Halk Partili meclis çoğunluğu 8 Temmuz seçim kanununun bazı maddelerini değiştirdi. Buna göre gizli oy açık sayım ilkesi benimsendi. Ama yeni kanunla seçimlere yargı güvencesi getirilmedi. Demokrat Parti'nin öteki istekleri de karşılanmadı. Sadece oyların gizli verilmesi, açık sayım yapılması ilkesi benimsendi. Bunun üzerine Demokrat Parti 16 Temmuz'da ara seçimlere katılmama kararı aldı ve 17 Ekim 1948'de 13 ilde yapılan ara seçimlere sadece Cumhuriyet Halk Partili ve bağımsız adaylar katıldılar. Seçime katılma oranı çok düşük bir düzeyde gerçekleşti. CHP'ye göre seçmenlerin %40'ı sandık başına giderek oy kullandı. CHP'nin iddiası bu. Demokrat Partililer ise bu oranın %10'un altına düştüğünü iddia ettiler. Bütün illerde seçimleri CHP adayları kazandı. Seçim kanununun değiştirilmesiyle ilişkin tartışmalar muhalefetin boykot ettiği bu ara seçimlerden sonra da gündemi teşkil etmeye, gündemde yerini almaya devam edecek. Burada tabii özellikle Ali Fuat Başgil gibi Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti gibi bazı akademisyenlerin bu derneğin seçim kanununun değiştirilmesi için yazılarıyla bu siyasi partilere gidiş gelişleriyle bu süreci kolaylaştıracak, seçimlerin demokratik bir şekilde yapılması için katkı verecek gayretlerini de hatırlamak lazım. 1945'ten sonra sadece siyasi partiler kurulmuyor. Bu çok partili hayata geçiş, rejimdeki liberalleşme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti devleti uygulamasından vazgeçerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki aktörlerin dernek kurabilmesini, sivil hayatta, sosyal hayatta var olmasını kabul etmesi, onlara izin vermesiyle beraber cemiyetin içerisinde, toplumun içerisinde birbirinden farklı görüşte dernekler kuruluyor. Bu dönemde siyasi partilerin kurulması gibi bir derneklerin sayısında da patlama yaşanıyor. Bu sivil toplumun da hem siyasi partilerin, çok partili siyasi hayatın, demokrasinin, hürriyet nizamının ve bunların arkasındaki kamuoyu tartışmalarının besleyici aktörlerinden birisi olduğunu söylememiz lazım. Matbuattaki, bugünkü ifadeyle medyadaki, işte gazete, dergi gibi yayın organlarındaki çeşitlenme dernekler düzeyinde de gerçekleşiyor. Tabii şimdi yani bu parti devleti diyoruz, ne demiş oluyoruz? Bunu biraz açmamız lazım. Şimdi tek parti döneminde özellikle 1931 seçimlerinden sonra malum bu seçimin öncesinde bir çok partili hayat denemesi olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. 3,5 ay kadar yaşıyor. Mahalli idareler seçimlerine giriyor. Mahalli idareler seçimlerinde öngörülenin çok ötesinde bir performans, bir başarı ilgi görünce Cumhuriyet Halk Partililer bundan çok rahatsız oluyorlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması için bir kampanya yürütüyorlar. Bu kampanyanın sonucunda da Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshediyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın partimiz onları yendi diye iddiada bulunanlara karşı Mustafa Kemal Paşa'nın sözü hatırlardadır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı siz yenmediniz. idare ve jandarma fırkası yendi diyor Mustafa Kemal Paşa. Şimdi bu dönemden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir radikalleşme eğilimi başlıyor. Dünyadaki partilerden etkilenecek bir şekilde o zaman böyle otoriter, totaliter örnekler var. Yani Sovyetler Birliği ya da Avrupa'da Nasyonel Sosyalist Faşist Partiler gibi. Buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde özenen aktörler var ve Serbest Cumhuriyet Fırkası karşısında yenilmeyi partinin yeterince güçlü olmamasına bağlıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bu yüzden de partinin bir ideolojisinin, programının olmasını talep ediyorlar. Bu olduktan sonra da bunun sadece partinin değil, toplumun, devletin ideolojisi olmasını savunuyorlar ve hani bunun karşısında herhangi bir farklı görüşün olmasına müsaade etmiyorlar. Sadece siyasi partiler düzeyinde değil, farklı dernekler, kültür derneği, hatta yani musiki derneklerine bile izin vermiyorlar. Her şey Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı olacak veya yok olacak, kaldırılacak, kendini feshedecek veya Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde olacak. Spor kulüpleri bile böyle. Ve bu giderek bu ideolojinin partiyle devletin özdeşleştiği, nihayet 1937'de Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerinin anayasaya yerleştiği ve bunun dışındaki görüşlerin bir savunmasının olamayacağı, bunun dışındaki görüşlerin kendisini ifade edemeyeceği, bunların suç olduğu kanaatinin meclis sabıtlarında yer aldığı bir parti devleti uygulamasına geçiliyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği ile İçişleri Bakanlığı aynı kişide birleşiyor. Bazen işte il başkanlığıyla valilik bir süre aynı kişide birleşiyor. Bu tabii demokrasi bakımından ciddi problemler oluşturuyor. Sadece demokrasi demeyelim, çünkü toplumdaki hani birbirinden farklı görüşte var olan sivil toplumun her unsurunu ya partinin içinde olacaksınız ya da kendinizi feshedeceksiniz zorlamasıyla karşı karşıya bırak. Tabii bunlar ileride ödenecek maliyeti artırıyor. Bu fatura yani gerçekten o kadar büyük bir fatura ki hala zaman zaman bu faturanın siyasi gündemde, siyasi tarihte, aktüel siyasi hadiselerde konuşulduğunu, tartışıldığını biliyoruz. Şimdi bu dönem işte dediğim gibi hani Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti örneğinde olduğu gibi ya da mesela ne bileyim hani ev sahiplerini koruma derneği kuruluyor. Onlar kendi problemlerini ele alıyorlar. Toplumdaki farklı görüş ve çeşitlilik artık dernekler düzeyinde zaman içerisinde işte sendikalaşma gayretleriyle kendini ifade etmeye başlayacak. Bunun Türkiye'deki demokrasiye geçiş süreci bakımından tek parti yönetiminden, parti devleti uygulamasından vazgeçmek anlamından çok önemli olduğunu söylemeliyiz. Bu fakat burada bir takım eksikliklerin bırakıldığı, parti devleti uygulamalarının kimi tortularının, kimi İşte mevzuattan uygulamaya kadar bir takım tam anlamıyla ortadan kaldırılmadan çok partili hayata geçmenin problemlerini ileriki dönemde yine yaşayacak Türkiye. Burada çok partili hayata geçiş sürecinde tam anlamıyla ele alınmayan, düzeltilmeyen, çok partili hayatın icablarına uygun hale getirilmeyen mevzuat, kurumlar ve bir zihniyet dünyası var. Biraz da tabii hepsi bir anda olmayabilir, zaman içerisinde olacak diye tahmin edilebilir ama zaman içerisinde de bu konuda Türkiye'nin bir takım eksikleri olduğunu kabul etmek lazım. Tabii bunda özellikle darbeci yapıların, darbelerin de bu sürece zarar vereceğini ileride hatırlamamız lazım. Belki demokrasi süreci devam etmiş olsaydı Türkiye bu bakımdan parti devleti uygulamasından, tek parti döneminin problemlerinden, bu dönemde sadece Türkiye'de değil dünyadaki işte uygulamaların Türkiye'ye bıraktığı tesirlerden zaman içerisinde tamamen daha kolay, daha önce kurtulabilecekti belki. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda bir takım gayretler sarf ettiğini anlattık. Cumhuriyet Halk Partisi girişte söylediğimiz gibi Demokrat Parti nasıl kendi içerisindeki aşırı sert mücadele taraflarını ayıklıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi de aynı hassasiyetle kendi içerisinde bir yumuşama gayreti içerisinde katı devletçiliği ekonominin her alanına yönelik müdahaleyi, özel teşebbüsü engelleme faaliyetlerinden vazgeçiyor. Mülkiyet hakkına riayet edeceğini deklare ediyor. Bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarının ana konularından, tartışma konularından birisi. Cumhuriyet Halk Partisi hem içeride hem de dışarıda dünyadaki gelişmelere intibak etmeye çalışıyor. Dolayısıyla 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki dünyada yaygınlaşan bu antidemokratik, liberal demokrasiyle bağdaşmayan havanın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bıraktığı tortulardan, ideolojik izlerden, onların getirdiği kadrolardan kendisini ayıklamaya çalışıyor. Bu da çok partili hayata geçiş sürecinin ağır aksak da olsa önemli yönlerinden birisi. Evet değerli dinleyiciler, bu istikamette devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.